Babalar ve Oğullar, Turgenev.
Ayrım 18.
16 mil, 40 mil gibi geldi Arkadi'ye. Ama sonunda hafifçe yükselen bir bayırın üstünde Bazarov ailesinin oturduğu küçük köy göründü. Köyün yanında yeni yetiştirilmiş kayın ağaçlarının bulunduğu koru içinde damı saman kaplı küçük bir ev vardı. İlk köy kulübesinin önünde birbirlerine söven şapkalı iki köylü duruyordu. Pis domuzsun sen, diyordu biri ötekine. Yavru domuzdan daha kötüsün demek. Eh, senin karın da büyücü, diye karşılık veriyordu öteki. Şu rahat, şu serbest hallerine bak, dedi Bazarov. Bir de birbirlerine canlı laf yetiştirmelerine bakarsan bunları babamın pek de ezmediğini anlarsın. Hah işte, kendisi de orada evin önüne çıkıyor. Atların çıngıraklarını duymuş olmalı. Ta kendisi. Uzaktan görsem tanırım. Ama ne ağarmış saçları zavallıcığın. Bazarov faytondan dışarıya doğru sarktı. Arkadi ise arkadaşının arkasından bakınca zayıf, uzun boylu, saçları karmakarışık, gaga burunlu bir adam gördü küçük bir evin kapısında. Önü açık, eski bir subay ceketi vardı üstünde. Bacaklarını açmış duruyordu orada. Uzun bir pipoyu tellendiriyordu. Güneşten gözlerini kısmıştı. Atlar durdu. Sonunda geldin demek, diye seslendi Bazarov'un babası. Parmaklarının arasında aşağı yukarı inip çıkan pipoyu tüttürerek. Gel, in hadi, in de seni kucaklayayım. Oğluna sarıldı. Benim küçük yevgeniyim, yavrum, diye titrek bir kadın sesi geldi. Kapı açıldı ve beyaz başlık, kısa kollu bir ceket giymiş tombul bir kadın çıktı evin önüne. Bir çığlık attı, sallandı. Bazarov tutmasaydı düşecekti. Kadın tombul küçük kolları ile hemen sardı delikanlının boynunu, başını göğsüne bastırdı oğlunun. Tam bir sessizlik içinde sadece kadının kesik hıçkırıkları duyuluyordu. Yaşlı Bazarov sık sık soluk alıyordu. Gözlerini eskisinden daha çok kısmıştı. Yeter, yeter artık Arina, kes artık, dedi. Arabanın yanında kalan Arkadi ile bakışarak. Arabacı da başını öte yana çevirmişti. Bu kadarı fazla, rica ederim kes artık. Ah Vasili İvaniç, diye sızlandı kadın. Yevgeniyimi, bir tanemi, sevgili oğlumu görmeyeli nicedir. Ve hala kolları oğlunun boynunda, geri çekti gözyaşlarından ıslanmış, heyecandan gerilmiş yüzünü. Mutlu ama biraz da gülünç gözlerle baktı ona, sonra gene kapandı boynuna. Evet, olur bunlar elbet, dedi Vasili İvaniç. Yalnız içeri girsek daha iyi ederiz. Yevgeniyimin bir konuğu var yanında. Hoş görün, diye ekledi Arkadi'ye dönerek ve ayağını hafifçe yere vurarak, anlarsınız ya, kadınlar zayıf olur. Ana kalbi. Fakat onun da dudakları, kaşları oynuyor, çenesi titriyordu. Kendini tutmaya, aldırmaz görünmeye çabaladığı besbelliydi. Arkadi eğilerek selamladı onu. Öyle ya, içeri girelim anne, dedi Bazarov ve güçten düşmüş yaşlı kadını içeri götürdü. Onu rahat bir koltuğa oturttu. Babasını acele bir öptü, sonra Arkadi'yi tanıttı. Tanıştığımıza candan sevindim, dedi Vasili İvaniç. Yalnız kusura bakmayın, burada basit bir asker yaşamı sürdürüyoruz. Arina canım, gel etme, tut kendini. Böyle kendini koyvermek olur mu? Ne der konuğumuz sonra? Yavrum, dedi yaşlı kadın gözyaşları içinde, adını bilmiyorum bayın. Arkadi Nikolayeviç, dedi ciddi bir tavırla ve alçak sesle kocası. Arina Vlasyevna, hoş görün bu zavallı yaşlı kadın, diyerek burnunu çekti. Sonra başını soldan sağa eğerek dikkatle sildi gözlerini. Bağışlayın beni. Sevgili yavrumu bir daha göremezsem, yetişemezsem diye düşünüyordum da. Yetiştik, gördük işte hanım, dedi Vasili İvaniç. Sonra kapının aralığından bakan, parlak kırmızı basma ceketli, yalın ayak, 13 yaşlarında bir kıza dönerek, Tanya, dedi, bir bardak su getir hanıma, tepsiyle, duydun mu? Baylar, diye ekledi eski usul bir neşeyle, sizleri emekliye ayrılmış eski bir subayın çalışma odasına buyur edebilir miyim müsaadenizle? Ama dur da bir daha öpeyim, diye seslendi Anna Vlasyevna oğluna. Bazarov eğildi ona doğru. Ama ne de yakışıklı olmuşsun. Yakışıklı mı değil mi bilmem ama, dedi Vasili İvaniç. Tam bir erkek, olgun dediklerinden. Şimdi sanırım ki Anna Vlasyevna, ana olarak yüreğini bastırdıktan sonra şimdi de değerli konuklarımızın midelerini bastırmayı düşün artık. Çünkü bilirsin ya, aç ayı oynamaz. Yaşlı kadın koltuğundan kalktı. Şimdi Vasily Ivanich, sofra hazır olur, dedi. Kendim koşar giderim mutfağa, semaveri hazırlatırım. Her şey olur, her şey. 3 yıldır görmedim onu, 3 yıldır yemeğini, içkisini vermedim. Kolay mı? İşte, sen bilirsin ne yapacağını hanım. Acele et de mahcup olmayalım. Siz de baylar, buyurun benimle. Hah işte, Timofey işte geldi saygılarını sunmaya, Yevgeni. O da sevindi, kocamış domuz. Sevindin değil mi koca domuz? Hadi gelin benimle. Ve Vasily Ivanich telaşla öne düştü, terliklerini şaplata şaplata yürüdü. Vasily Ivanich'in bütün evi 6 odaydı. Mini mini odalar. Bunlardan biri, bizim dostları götürdüğü oda, çalışma odası sayılıyordu onun. Üstü toz birikintisinden kararmış, sanki islenmiş gibi duran kağıtlarla örtülü, kalın ayaklı bir masa, 2 pencere arasındaki yeri boydan boya kaplamıştı. Duvarda Türk tüfekleri, hançerler, 1 kılıç, 2 harita, bir takım anatomi resimleri, Hufland'ın bir portresi, Alman doğa bilgini, siyah çerçeve içinde saçtan örülmüş bir arma, bir de canlandırılmış bir diploma asılıydı. Karelya'nın kayın ağacından kocaman 2 dolabın arasında yer yer delinmiş, yırtılmış deli bir divan vardı. Raflara karmakarışık kitaplar, küçük küçük kutular, doldurulmuş kuşlar, tenekeler ve cam kaplar yığılmıştı. Bir köşede kırık bir elektrik pili duruyordu. Başta da söylemiştim ya azizim Arkadiy Nikolayevich, biz burada çadırda gibi... Boyna özür dilemeyi bırak diye sözünü kesti babasının Bazarov. Bizim Karun olmadığımızı çok iyi biliyor Kirsanov. Saray değil evin. Onu nereye yerleştireceğiz? Şimdi asıl iş bu, değil mi? Canım Yevgeni, küçük bölmede güzel bir oda var. Orada çok rahat eder. Demek yeni bir bölme yaptırdın ha? Elbette efendimiz. Hamamın orada efendimiz, diye söze karıştı Timofeyich. Daha doğrusu hamamın bitişiğinde, diye açıkladı babası. Şimdi yaz. Ben şimdi gider bakarım. Her şey yolunda mı? Bu sırada sen de Timofeyich, bavulları getir. Elbet sana benim çalışma odasını vereceğim Yevgeni. Herkese kendininki. Vasily Ivanich çıkar çıkmaz, işte gördün ya, dedi Bazarov. Tuhaf bir adamcağızdır. Altın gibi bir kalbi vardır. Tıpkı senin baban gibi, onun da gariplikleri yok değil ama başka türlü. Çenesi durmaz bunun. Annen de bulunmaz bir kadın, dedi Arkadiy. Evet. İçi dışı birdir. Bak göreceksin nasıl yemekler çıkaracak bize. Bugün umuyorduk size efendim, dedi Timofeyich. Bazarov'un bavulunu az önce getirmişti içeri. Biftek aldırmadılar. Biz de bifteksiz idare ederiz. Elde olmanca ne yapılır? Yoksulluk ayıp değil, demişler. Kaç köylüsü var babanın, diye sordu Arkadiy birden. Çiftlik babamın değil, annemin. 15 köylü yanlış bilmiyorsam. Tümü 22, dedi Timofeyich canı sıkılmış gibi. Şıpıtık sesleri duyuldu derken Vasily Ivanich çıka geldi gene. Odanız birkaç dakika içinde emrinize hazır olacak, dedi başarı sevinciyle. Arkadiy Nikolayevich, adınızı doğru söyledim değil mi? Ve arkası sıra içeriye giren, saçları kısa kesilmiş, üstünde dirsekleri delik, uzun, mavi bir kaftan, ayaklarında başka birinin çizmeleri, küçük bir oğlan çocuğunu göstererek uşağınız da bu, diye ekledi. Adı Fetka. Oğlum yasakladı ama ben gene söyleyeyim, kusura bakmayacaksınız. Çocuk pipo doldurmasını bilir, tütün kullanırsınız değil mi? Ben daha çok yaprak cigarası içerim, diye karşılık verdi Arkadiy. Çok iyi ediyorsunuz, ben de yaprak cigarasını yerlerim ama bu uzak yerlerde bulması çok güç oluyor. Yeter artık yanıp yakınma, diye sözünü kesti onun Bazarov gene. En iyisi otur şu divana da bir yüzünü görelim. Vasily Ivanich güldü ve oturdu. Yüce oğluna çok benziyordu. Yalnız alnı daha dar ve basık, ağzı ise daha genişti. Oğlu dalgın dalgın kımıldamadan dura dursun, adam sanki ceketi koltuk altlarından sıkıyormuş gibi omuzlarını sallıyor ya da gözlerini kırpıştırıyor, boğazını temizliyor, parmaklarını oynatıyordu. Yanıp yakınıyormuşum, diye yankıladı Vasily Ivanich. Yaban illerinde kaldık diye yakınıp da konuğumuza kendimizi acındırmak istediğimiz sanma Yevgeni. Tam tersine şunu savunurum ki, düşünen bir insan için öyle yaban iller filan diye bir şey yoktur. Elimden geldiğince en iyisini yapıyorum. Küflenmemek için, günümüzden geri kalmamak için. Vasily Ivanich cebinden sarı ipek yeni bir mendil çıkardı. Arkadiy'in odasına giderken bunu alacak vakti bulmuştu. Havada salladı mendili ve ekledi. Söz gelişi hani fedakarlık ederek köylerimi azat ettiğimden, ürünün yarısını bana bırakmaları karşılığında toprağımı onlara verdiğimden söz açmıyorum. Buradaki başka toprak sahipleri bunu akıllarından geçirmeseler de benim görevimdi bu derim. Sağduyu bunu gerektirir. Yo, bilimden söz ediyorum, eğitimden. Evet, 1855 yılı sağlık dostunu almışsın, anlıyorum. Onları bana eski bir arkadaşım yollar dedi Vasily Ivanich. İnsanın yüzünden yaratılışını anlamadan haberimiz vardır bizim, diye ekledi sonra. Özellikle arka diye dönüp dolabın üzerinde duran, üstü sayılarla işaretli parçalara bölünmüş alçıdan küçük bir insan başını gösterdi. Elbette ya, Schönlein'i biliriz, Rademacher'i de biliriz. Parazit hastalıkları bulan Alman bilgini. Taşra'da hala Rademacher'e inanan var mı diye sordu Bazarov. Vasily Ivanich boğazını temizledi. Taşra'da? Elbette siz daha iyi bilirsiniz baylar. Biz sizinle yarış edebilir miyiz? İşte sizler bizim yerimizi alıyorsunuz. Bizim gençliğimizde Hoffman gibi bir humoralist ya da Brown gibi bir vitalist vardı. Kendi zamanlarında büyük ünleri olan bu adamlar bize tümden gülünç gelirdi. Bugün sizlere göre yeni biri almıştır Rademacher'in yerini. Siz onun önünde eğiliyorsunuz. Ama 20 yıl geçsin, hiç kuşkusuz gülünç olma sırası ona gelecek. Sana teselli yolu söyleyeyim dedi Bazarov. Biz şimdi tıpla alay ediyoruz genellikle. Hiçbir otoriteyi tanımıyoruz. Nasıl olur? Sen doktor olmak istemiyor musun? İstiyorum ama biri ötekine engel değil ki. Vasily Ivanich içinde pek az yanan kül kalmış piposunu orta parmağıyla karıştırdı. Belki öyle, belki öyle. Tartışacak değilim. Kim oluyorum ben? Çiftliğe başlamış emekli bir askeri doktor. İşte bu kadar. Büyük babanızın tugayında çalıştım dedi gene arka diye dönerek. Evet ya, neler gördüm geçirdim. Türlü çevrelerde bulundum. Ne önemli kişilerle ilişkilerim oldu. Ben şu karşınızda gördüğünüz adam, Prens Wittgenstein'ın, Yukovski'nin nabzını dinlemişimdir. 1814'te Güney Ordusu'ndaydılar. Anlıyorsunuz ya, anlamlı anlamlı dudaklarını kıstı Vasily Ivanich. Tek tek hepsini tanıdım. Ama benim kısım onlarınkinden ayrıydı. Ben yalnız neşterimi bilirdim o kadar. Büyük babanız çok hoş bir adamdı. Tam bir asker. Söyle canım, kalın kafalı bunağın biriydi dedi Bazarov tembelce. Ey Yavgeni, sen neler söylüyorsun? Dikkat et. Elbette General Kirsan'a öyle insanlardan değildi. Peki peki, bırak onu şimdi diyerek babasının sözünü kesti Bazarov. Buraya gelirken senin kayın ağacı konusunu gördüm. Çok hoşuma gitti. Ne güvermiş? Vasily Ivanich kıvandı bu sözden. Bir de küçük bahçemi gör. Her ağacı kendi elimle diktim. Yemiş ağaçlarım var. Ahududu ve çeşit çeşit şifalı otlar. Siz artık ne derseniz deyin. Paracelsus baba gerçeğe basmıştı parmağını. Otlar, sözler ve taşlar. Bildiğin gibi hekimlik etmiyorum artık. Fakat haftada en az bir iki eski günlerime dönmek zorunda kalıyorum. Bana danışmaya geliyorlar, geri çeviremiyorum. Yardım dileyen yoksulların geldiği de oluyor. Bu bölgede doktor yok. Komşulardan biri, emekli bir binbaşı, düşünün, hekimlik ediyor. Tıp okumuş mu filan diye sordum. Hayır dediler, okumamış. İyilik olsun diye yapıyormuş. İyilik olsun diye. Ne dersiniz bu işe? Fetka, bir çubuk doldur bana, dedi Bazarov sert sert. Sonra başka bir doktor geldi. Burada bir hastaya bakmaya diye sözlerini sürdürdü Vasily Ivanich. Bir çeşit umutsuzluk içinde. Ama hasta o gelmeden atalarına kavuşmuştu. Uşak bırakmamış içeri doktoru. Size bir iş kalmadı demiş ona. Doktor bunu beklemediği için şaşırır, sonra sorar. Söyle bakalım, ölmeden önce hıçkırığa tutuldu mu efendin? Evet efendim, tutuldu. Çok mu sürdü? Çok. Öyleyse iyi, tamam der, döner evine. Yaşlı adamdı yalnız gülen. Arkady zorla gülümsedi. Bazarov sadece piposunu...
Ayrım sonu.